Ayrım 12.
Az bulunur bir güzelliği vardı ellerin. Olağanüstü uzun, ince ama kaslıydılar yine de. Bembeyazlar ve özene bezene yuvarlatılmış sedef gibi solgun tırnakları vardı. Bütün gece onlara baktım. Hatta bu olağanüstü, bu eşsiz ellere hayran kaldım. Ama beni asıl ürküten ve şaşkına çeviren hırslı, çılgınca, tutkulu anlatım ve çırpınmayla hem kucaklaşıp hem boğuşmalarıydı. Bu adam hırsı kendisini de parçalamasın diye bütün gücünü parmaklarının ucunda topluyordu. Hemen anlamıştım. Ama yuvarlağın kuru ve sert bir sesle çukura düştüğü ve krupiyenin kazananı açıkladığı anda eller birbirinden ayrılıvermişti. Tek bir kurşunla yaralanmış iki hayvan gibi. Eller yalnız bitkin değil de gerçekten ölmüş gibi yanlarına düşüvermişti. Öylesine belirli bir bitkinlik, bir düş kırıklığı, çabayı yitirmişlikleri vardı ve yıldırımla vurulmuş gibiydilerdi ki sözle anlatamayacağım. Çünkü ne o güne kadar ne de daha sonra böylesine konuşan eller gördüm. Her kas birer ağzı da ter deliklerinden tutku fışkırıyordu sanki elle tutulurcasına. Bir an kıyıya vurmuş deniz yıldızları gibi hareketsiz ve cansız masanın üstünde serili kaldılar. Sonra ellerden biri sağ el parmak uçlarından başlayarak güçlükle kendini topladı. Titriyordu, geriledi. Çevresinde bir döndü, sendeledi, yuvarlak çizdi. Sonunda bir fişe uzandı sinirli sinirli. Baş parmağıyla işaret parmağı arasında küçük bir tekerlek gibi yuvarladı kararsızlıkla. Sonra bir pars gibi gerildi, kedi gibi kabardı ve 100 franklık fişi kara dörtgene tükürürcesine fırlattı. O ana kadar hareketsiz uyuklayan sol elde bir işaret almış gibi heyecanlandı. Doğruldu, fişi atarken yorulmuş gibi titreyen öteki ele doğru sürüklenerek sokuldu. İki el yan yanaydılar ve titriyorlardı. İkisi de nöbet tutunca takır takır birbirine vuran dişler gibi oynak yerleriyle masaya vuruyorlardı sessizce. Hayır, hayır, böylesine konuşan anlatımlı, böylesine aşırı heyecanlı ve gerilimli ellere hiç rastlamamıştım. Kubbeli çatının altında ne varsa salonların, krupiyenin, panayır ağzı haykırışları, insanların gidiş gelişleri, hatta şimdi yüksekten fırlatıldığı parlak döşemeli kafesinde çılgınca zıplayan yuvarlak, birbirini kovalayan bütün bu sinir bozucu izlenimler şu bir çift elin yanında ölüvermiş ve taşlaşıvermiş görünüyordu. Bu iki el titriyor, soluk alıyor, soluyor, bekliyor, üşüyor ve ürperiyordu. Büyülenmiş gibiydim. Gözlerimi onlardan ayıramıyordum. Ama daha fazla dayanamadım. O büyüleyici ellerin sahibini, o insanın yüzünü görmeliydim artık. Ürkerek, evet gerçekten de ürkerek, çünkü o ellerden korkuyordum. Bakışlarımı kollardan yukarıya, omza doğru ağır ağır kaldırdım. Baktım ve yine ürktüm. Çünkü yüzde ellerin o dinginsiz ve inanılmayacak kadar heyecanlı diliyle konuşuyordu. Yüzde aynı dehşet verici direniş anlatımı ve hemen hemen bir kadın yüzünün ince güzelliği vardı. O güne değin böyle bir yüz, kendi kendisinden böylesine kopmuş bir yüz görmüş değildim. Onu bir maske gibi, gözsüz bir heykel gibi rahatça seyretme olanağını elde etmiştim. O kendinden geçmiş, göz bir saniye için ne sağına ne soluna baktı. Sonuna kadar açılmış göz kapaklarının altında, rulette çılgınca bir öfkeyle sıçrayan maun rengi yuvarlağın benzeri göz bebekleri vardı. Böylesine heyecanla gerilmiş, böylesine büyüleyici bir yüzü ilk kez gördüğümü yine söyleyeceğim. 24 yaşlarında bir gencin ince, kibar, uzunca ve anlatım dolu yüzüydü. Erkeksi değildi elleri gibi. Heyecanlı heyecanlı oynayan bir oğlan çocuğuna benziyordu. Ama bütün bunları sonradan fark ettim. Çünkü asıl yüz o anda ortaya çıkıvermiş, hırs ve tutku anlatımı arkasında silinmişti. Hırsla açılmış daracık ağız, dişlerin bir bölümünü ortaya çıkarmıştı. Dişlerin nasıl bir titreyişle birbirine çarptığı ve dudakların yaşlanmış gibi açık kalıverdiği 10 adım öteden seçiliyordu. Parlak sarı ıslak bir perçem yapışmıştı alnına. Kapaklanan bir insanda olduğu gibi burun deliklerinin çevresinde bir titreşim dolaşıyordu. derinin altında görünmez dalgacıklar kabarıyormuş gibi. Bu iyice eğik baş farkında olmadan gittikçe daha çok öne düşüyordu. Küçük yuvarlağın kasırgasıyla sürüklenecekmiş gibi bir hali vardı. Ellerin neden böylesine çırpınarak birbirlerini yakaladığını ve bastırdığını işte o zaman kavradım. Ağırlık merkezinden kopmuş beden, dengesini bu karşılıklı bastırma, bu gerilimle koruyabiliyordu ancak. Sık sık yinelemem gerekiyordu. Tutkuya böylesine apaçık, böylesine ilkel ve böyle utançsız kendini bırakıvermiş bir yüzü o güne kadar hiç mi hiç görmüş değildim. Bakışlarımı ondan ayıramıyordum. Onun bakışları durmamacasına dönen yuvarlağın titrek sıçrayışıyla büyülenmişti. Ben de onun kendinden geçmişliğine, sarhoşluğuna kapılmıştım. O andan sonra yalnızca onu görür olmuştum. Bu alev alev yüz karşısında salondaki her şey donuk, bulanık ve karanlık görünüyordu bana. Salondakilerin hiçbirini görmeden bir saat süreyle hep onu, o bir tek insanı ve hareketlerini seyrettim. Krupiye aç gözlü pençesine 20 altını itince gözlerine nasıl da çiğ bir ışık vurmuş ve birbirine kenetlenmiş çırpınan elleri bir patlayış sonucu gibi çözülmüş ve titrek parmakları ayrılıvermişti. O bir tek saniyede yüzü aydınlanıverdi ve gençleşti. Kırışıklıklar düzleşti ve gözleri ışıldamaya başladı. İleri çıkmış bedeni canlandı ve hafifçe doğruldu. Zafer duygusu içinde bir binici gibi hafifliğivermişti. Parmakları tutkulu ve kendine güvenen bir tavırla altınları birbirine vuruyor, kaydırıyor ve oynarcasına şıngırdatıyordu. Sonra tedirginlikle yine başını çevirdi, izi bulmak için burun delikleriyle her yeri koklayan genç bir tazı gibi yeşil masaya baştan başa bir baktı ve bütün altınları sinirli bir hareketle dörtgenlerden birine döküverdi. Dökmesiyle de o pusuda kollayış ve aşırı gerilim yine başladı. Dudaklarından yine o elektrikli titreşim dalgaları yayıldı, elleri yine kenetlendi ve çocuksu yüz hırslı bir bekleyişin arkasında kayboldu. Bu durum düş kırıklığı o titreşimli gerilimi bir bomba gibi parçalayıncaya kadar sürdü. Az önce çocuksu bir heyecan içinde olan yüz pörsüdü, soluverdi, yaşlandı. Gözler donuklaştı ve sönükleşti. Bütün bunlar bir tek saniyede olmuştu, küçük yuvarlak onun seçemediği bir sayıda duruverince. Kaybetmişti. Birkaç saniye hiçbir şey anlamamış gibi aptal aptal baka kaldı ama krupiyenin kamçılayıcı sesi yükselir yükselmez parmaklar birkaç altın daha bulup çıkardı. Ne var ki güven yitirilmişti. Altınları önce bir kareye, sonra düşüncesinden caymış gibi bir başka kareye koydu. Yuvarlak dönmeye başlayınca da ani bir eğilime uyarak buruşmuş iki banknotu titrek eliyle kareye atıverdi. Kaybediş ve kazanış arasında bu çırpınışlı git gel hiç aralıksız bir saat kadar sürdü. Bu bir saatte onun durmamacasına değişen yüzünden, hırsların kabarıp eridiği bu yüzden bir an olsun bakışlarımı ayırmadım. Büyülenmiş gibiydim. Çeşitli duyguları gözler önüne bir fıskiye gibi fırlatıveren o büyüleyici ellerden ayıramadım bakışlarımı. Hiçbir tiyatroda, hiçbir aktöre böylesine heyecanla bakmış değilimdir bu yüze baktığım gibi. Bu yüzde bir kır görüntüsüne vuran ışıklar ve gölgeler gibi bütün renklerin ve duyguların aralıksız değişimi geçip gidiyordu. Yabancısı olduğum bu heyecanlanma, bütün benliğimle kendimi verdiğim bu olayın bir eşi hiç başıma gelmemişti. O anda beni biri gözden geçirseydi, bir noktaya dikilmiş donuk bakışlarım dolayısıyla hipnotize edildiğimi sanırdı. Durumum tam bir uyuşukluk haliydi bir bakıma. Bu el ve yüz anlatımları oyunundan ayıramıyordum gözlerimi. Işıklar, kahkahalar, insanlar ve yüzlerce bakışın birbirine karıştığı o koca salonda her şey biçimden yoksun bir sarı duman gibi sarıyordu beni yalnızca. Bütün bunların ortasında alevler arasında bir alev gibi o yüz durmaktaydı. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey hissetmiyor, yanı başımda insanların ileriye atıldığını ve başka ellerinde böceklerin antenlerini uzatması gibi para fırlatmak ya da önlerine çekmek için ileriye uzandığını fark bile etmiyordum. yuvarlağı görmüyordum. Krupiye'nin sesini duymuyordum. Ama olup bitenleri o ellerin çukurunda heyecandan ve coşkunluktan aşırı büyütülmüş olarak bir düşte gibi görüyordum yine de. Çünkü yuvarlağın karaya ya da kırmızıya rastladığını, yuvarlandığını bilmem için rulete bakmam gerekli değildi. Kaybediş ve kazanış, umutlanış ve düş kırıklığı, hırsla dalga dalga bu yüzlerde sinir ve davranışların ateşli çizgileriyle dolaşıyordu. Sonra o korkunç an gelip çattı. Bütün oyun boyunca gizliden gizliye korktuğum ve sinirlerimi bir kasırga gibi germekte olan o an geliverdi. Kasırga patlayıverdi ve sinirlerimi sürükledi. Yuvarlak dönmüş dönmüş, tıkırtılı sesler çıkararak yavaşlamaya başlamıştı. O heyecanlı an yine gelmişti. İki yüz dudak solunu tutarak krupiyenin sıfır diye haykırmasını dinledi. Krupiye şıngırtılı altınları ve hışırtılı banknotları küreğiyle çabuk çabuk topluyordu her yandan. Birbirine kenetlenmiş o bir çift el işte tam bu sırada çok korkunç bir hareket yaptı. Var olmayan bir şeyi yakalamak istercesine havaya fırladılar ve yer çekimi kuralına uyarak masaya bitkin bir halde düşüverdiler. Ama sonra yeniden bir canlandılar. Masadan uzaklaşıp kendi bedenlerine döndüler telaşla. Beden denilen koca gövdeye bir yaban kedisi gibi tırmandılar. Gövdenin her yanını didiklediler. Bir yerlerde unutulmuş bir para, birazcık bir şey daha var mı diye bütün cepleri aradılar sinirli sinirli. Ama hep boş dönüyorlardı ceplerden ve bu saçma bu boşuna araştırmayı gittikçe kızışarak sürdürüyorlardı. Bu arada ruletin tablası yine dönmeye başlamıştı. Ötekiler kumarı sürdürüyorlar, madeni paralar şıngırdıyor, sandalyeler geriye itiliyor ve birbirine karışık bir sürü gürültünün uğultusu salonu dolduruyordu. Bütün bunlara öylesine kapılmış olmalıyım ki dehşetle irkildim ve titredim. Birkaç kuruş bulmak için kırış kırış giysinin ceplerini ve kıvrıntı yerlerini umutsuz umutsuz karıştıran parmakları kendi parmaklarım sanmıştım. Sonra karşındaki adam bir silkinip kalktı ayağa. Birden fenalaşan ve tıkanmamak için kalkıveren biri gibiydi. Arkasındaki sandalye yere yuvarlandı büyük bir gürültüyle. Ama o, sendeleyen kişiden ürküp uzaklaşan oyun arkadaşlarına boş verdi, tutuk adımlarla masadan uzaklaştı. Bu gördüklerimden taş kesilmiş gibiydim. Çünkü bu adamın nereye gittiğini anlamıştım hemen. Ölüme gidiyordu. Böylesine kalkıveren kişi, bir otele, bir şarap evine, bir kadına, bir tren kompartmanına, hayatın herhangi bir biçimine dönmez, ölüme atar kendini. Bu cehennem benzeri salondakilerin en duygusuzu bile bu adamın ne evinde, ne yakınlarında, ne bir bankada hiçbir dayanağı kalmadığını ve en son meteliyle hatta kendi canını ortaya koyarak oynamış olduğunu, şimdi de rastgele buradan uzaklaştığını, bu hayattan ille de kurtulmak için sendeleyerek gittiğini anlayabilirdi. Hep korkmuştum. İlk andan başlayarak gizemli bir seziyle hissetmiştim. Burada kazanmaktan ya da kaybetmekten daha üstün bir şey için kumar oynanıyor diye. Ama adamın gözlerinden hayatın kaçıverdiğini ve henüz canlılığını sürdüren yüze ölümün solgun gölgesi düştüğünü görünce yıldırımla vurulmuş gibi oldum yine de. Göze çarpan hareketleri öylesine içime işlemişti ki yerinden fırlayıp sendelerken bir yere tutunmak zorunda kaldım. Çünkü sendeleyişini kendi bedenimde hissediyordum. O az önceki aşırı heyecanı da sinirlerime ve damarlarıma işlemişti. Kendimi tutamayıp arkasından gitmek zorunda kaldım. Ben istemediğim halde ayağım ileriye atıldı. %100 bilinç dışı bir davranıştı. Ben yapmıyordum bunu. Ama öyle oldu ki kimseye aldırmadan ve hareketlerimin kendim de farkında olmadan dışarıya çıkmak için kapıya koştum. Genç adam vestiyerin önündeydi. Garson pardösüsünü getirmişti ama kollarına söz geçiremiyordu. Bunu gören garson inmeli birisine yardım eder gibi tutup güçlükle geçirdi pardösünün kolunu. Bahşiş vermek için yeleğinin cebine bir otomat gibi uzandığını ama aranan parmakların boş döndüğünü gördüm. Olup bitenleri birden hatırlamış olacak ki çekine çekine bir şeyler kekeledi ve az önce yaptığı gibi öne doğru atılıp bir sarhoş gibi sendeleyerek merdivenlere indi. Garson önce küçümseyerek, sonra da anlayışlı bir gülümseyişle arkasından baktı bir süre. Bu hali öylesine acıklıydı ki bakmaktan utandım. Başımı yana çevirdim elimde olmayarak. Bir yabancının umutsuzluğunu tiyatro sahnesinde görmüş gibi olmuş ve utanç duymuştum. Ama o anlaşılmaz korkuya yine kapıldım. Vestiyerdeki giysilerimi çabucak aldım ve o yabancının arkasından hızla karanlıklara daldım. Hiçbir şey düşünmeden, bir makine gibi ve içgüdüme uyarak. Mrs. C. anlattıklarına bir an ara verdi. Karşımda hiç kımıldamadan oturmuş, o kendine özgü sakinliği ve açıklığıyla iç dünyasını hazırlayan ve olup bitenleri bir bir sıraya koyan biri gibi hemen hiç ara vermeden konuşmuştu. Ama şimdi ilk olarak birden susuyordu. Sonra biraz durakladı ve anlatmasını bir yana bırakıp bana dönerek size ve kendime söz vermiştim diye başladı daha da tedirgin. Olup biten her şeyi gerçeklere %100 uygun anlatacağımı. Ama ben de sizden bu dürüstlüğüme inanmanızı ve o hareketimi bugün beni belki de utandıracak bazı gizli nedenlerle yorumlamamanızı istemek zorundayım. Kolu kanadı kırılmış kumarbazın arkasından sokağa fırlamıştım ama ona tutulduğumdan falan değil. Onu erkek yerine koyduğum da yoktu. Gerçekte de o tarihte 40'ında bir kadın olan ben, kocamın ölümünden sonra hiçbir erkeğe alıcı gözüyle bakmış değildim. Bu konu benim için kesinlikle kapanmış bulunuyordu. Bunu size iyice belirtmeliyim. Yoksa sonra olup bitenlerin korkunçluğunu gereği gibi anlayamazsınız. Evet, o bahtsızın arkasından koşmaya beni zorlayan duyguyu açıkça anlatabilmem de güç oluyordu. Bu duygu aşırı bir merak ama her şeyden önce bir korku, daha doğrusu korkunç bir şeyden korkmaktı. Bu genç adamı ilk andan beri görünmez bir bulutla sarılı görmüştüm. Ama böyle duygular ne çözümlenebilir ne de anatomi masasına yatırılabilir. Çünkü bu gibi duygular pek iç içe büyük bir güç ve hızla olup bitiverirler. Benim bu davranışım sokakta otomobilin çiğnemek üzere olduğu bir çocuğu kurtarmaya koşmak gibi %100 bir içgüdü yardımıydı belki de. Yüzme bilmeyen birinin köprüden kendini atan bir insanı kurtarmak için arkasından atlaması gibi bir davranışı nasıl açıklamalı yoksa? İnsanlar yaptıkları çılgınca yürekliliği düşünecek kadar bile vakit geçirmeden gizemli bir gücün, zorlu bir isteğin arkasından sürükleniverirler yalnızca. O sırada ben de öyle yaptım. Hiç düşünmeden, ayık kafayla düşünüp taşınmadan o bahtsız kumarcının arkasından salon kapısına, kapıdan da terasa koştum. Ne siz ne de gözü gören bir kişi korkuyla merak karışımı bir duygudan kendini kurtaramazdı. Bundan yana hiç kuşkum yok. Çünkü ancak 24'ündeki o delikanlının çok yaşlı biri gibi güçlükle ve bir sarhoş gibi adımlarını sürüyerek oynak yerleri kopmuş, birbirinden ayrılmış sanılırdı, merdivene, merdivenden de terasa kendini sürüklemesi kadar korkunç bir görüntü olamazdı. Kendini bir sıraya bırakıvermişti bir çuval gibi pat diye. Onun bu davranışı karşısında yine ürperdim ve bu insan sıfırı tüketmiş diye düşündüm. Bir ölü ya da hiçbir kasında can kalmamış biri böyle yığılıverirdi ancak. Baş sıranın arkalığına düşmüş, biçimini yitirmiş kolları yere sarkmıştı. Sokak fenerlerinin titrek ve solgun ışığı altında onu kim görse canına kıymış biri sanırdı. Sonra birden onu kendini vurmuş gibi gördüm. Bu hayalle böylesine ani karşılaşmamın nedenini bilemiyorum. Ama elle tutulacak kadar yakınımda, ürkütücü ve dehşet verici bir gerçek gibi olarak karşımdaydı. Cebinde bir tabanca taşıdığına, yarın bu sırada ya da bir başka yerde cansız ve kanlar içinde uzanmış bulunacağına hiç kuşkum yoktu. Çünkü sıraya çöküşü, uçuruma fırlatılan ve dibe varmadan durmayan bir taşı andırıyordu. Bitkinliğin ve umutsuzluğun insan bedeniyle böylesine anlatılabildiğini bir daha görmedim. Durumu bir düşünün. Bir sıraya çöküvermiş hareketsiz adamdan 20 ya da 30 adım ötedeydim. Neler olabileceğini kestiremiyordum. Yardım isteğiyle itilmiştim buraya. Ama bir yabancıyla sokakta konuşmaktan, duyulan içe yerleşmiş ürkeklikten kurtulamıyordum. Bulutlu bir gökyüzü altında hava gazı fenerlerinin solgun ışıkları titreşiyordu. Pek seyrek geçenler oluyordu hızlı hızlı. Çünkü gece yarısına az kalmıştı. Canına kıymış bir insana benzeyen şu gölgeyle tek başıma sayılırdım. 5 kez, 10 kez ona doğru yürümeye davranmıştım bütün gücümü toplayarak. Ama utanç duygusu ya da yuvarlananlar yardımcılarını sürüklerler içgüdüsüyle geri geri gitmişti ayaklarım hep. Bu bocalayışlar sırasında durumumun saçmalığını ve gülünçlüğünü kendimde hissediyordum. Ama ne konuşabiliyor, ne uzaklaşabiliyor, ne bir şey yapabiliyor, ne de onu yüzüstü bırakabiliyordum. Görünmeyen denizin küçük küçük binlerce dalgası zamanı didikliyor ve ben o terasta kararsız bir oraya bir buraya dolaşıyordum. Bir türlü geçemeyen o koskoca bir saat boyunca. Umarım inanırsınız bu sözlerime. Kökten yıkılıvermiş bir insan karşısında bulunmak beni böylesine allak bullak etmiş ve olduğum yere çevirmişti. Ama yine de bir söz söylemek, bir davranışta bulunmak yürekliliğini bulamıyordum kendimde. Ya bütün gece böyle durup bekleyecektim ya da akıllıca bir hareket yapıp eve gidecektim. Hatta şu zavallı ve güçsüz insan yığınını yüzüstü bırakmaya karar vermiştim. Ama tam o sırada üstün bir güç benim kararsızlığımı gideriverdi. Yağmur başlamıştı birden. Rüzgar bütün akşam denizin üzerine duman duman ilkbahar bulutları yığmıştı. Gökyüzünün yeryüzüne iyice yüklendiğini ciğerlerinde ve yüreğinde duyuyordu insan. Birden iri damlalar düştü yere, rüzgarın önüne kattığı yüklü bir yağmur başladı bardaktan boşanırcasına. Bir satış kulübesinin çıkıntısı altına elimde olmadan sığınıverdim. Şemsiyemi de açtığım halde sağanaktan sıçrayan sular giysimi ıslatıyordu. Şakırtıyla yere çarpan yağmur damlalarının soğuk serpintilerini yüzümde ve ellerimde duymaktaydım. Ancak o bahtsız kişi bardaktan boşanırcasına yağmur altında hiç kımıldamadan oturuyordu sırada. O korkunç hali aradan 20 yıl geçtikten sonra bile her hatırlayışımda gırtlağıma bir şey tıkanır. Saçaktan şakır şakır sular akıyor, kent yönünden araba gürültüleri duyuluyor ve pardösülerinin yakasını kaldırmış insanlar oraya buraya kaçışıyorlardı. Canlı olan her şey ürküp büzülüyor, korkuyla kaçıyor ve sığınacak bir yer arıyordu. İnsanların ve hayvanların bardaktan boşanan bu doğa gücünden dehşete düştüğü seziliyordu. Ama yalnız sıraya çöküvermiş karartı hiç istifini bozmuyordu. O genç adamın duygularını, davranışları ve hareketleriyle gözle görülür yapabilme ustalığını daha önce de söylemiştim size. Bu derece hareketsiz bir duruş, şakır şakır yağmurda bu uyuşuk oturuş kadar dam altına sığınmak için kalkıp birkaç adım atmayan bu aşırı bitkinlik, kendi kendisine boş veriş kadar hiçbir şey, umutsuzluğu, ölmeden cansızlığı ve kendi kendisini gözden çıkarmış olmayı böylesine etkili anlatamazdı. Hiçbir heykelci, hiçbir şair, ne Michelangelo ne Dante sınırdaki umutsuzluğu, yeryüzü yoksulluğunun en aşırısını, tepesinden boşanan sağanaktan korunmak için tek hareket bile yapmayan o henüz canlı insan kadar dokunaklı anlatamamıştır bana.